Ayrım 5. Marsilya 1940-41. Selva büyücek bir tasa döktüğü sıcak kahvenin dumanını ve kokusunu içine çekerken insan nelere alışıyor diye düşündü. Fransa'ya ilk yerleştiğinde Fransızların bu kocaman taslarda içtikleri acı kahveden nefret etmişti. Allah'tan Sabiha o ara Fransa'ya sık sık ziyaret eden kocasıyla onlara paketlerle çay ve 6 adet incecik belli çay bardağı yollamıştı da kahvaltı keyiflerini sürdürebilmişlerdi Rafa ile. Bu acı kahveye oğlunun doğumundan sonra alışmıştı Selva. Bebeğin son süt saatine kadar ayakta kalabilmek için uykusunu açar umuduyla içmeye başlamış, sonunda tiryakisi kesilmişti. Kocası bu zehir gibi şeyi nasıl içiyorsun anlayamıyorum deyip duruyordu. Aslında Rafo başta yemekleri olmak üzere pek çok şeyine alışamamıştı yeni memleketinin. Başkalarının yanında söyleme bari, seni köle zannedecekler, demişti Selva. Dünyanın en güzel mutfağını beğenmiyorsun. Ne zannederlerse zannetsinler. Dünyanın en güzel mutfağı Türk mutfağıdır. Onlar cahilse ben ne yapayım, demişti Rafo. Neden en iyi mutfak diye ünlenmişler, anlamak mümkün değil. O insanın midesini allak bullak eden ağır soslar, adı bile tiksinti veren sümüklü böcekler, salyangozlar, ayak kokulu peynirler. Sus Allah aşkına. Ağız tadıyla yiyebileceğimiz bir zeytinyağlı sebzeleri var mı? Söyle hadi, var mı? Balığa bile ağır soslarını döküp balığın güzelim tadını mahvediyorlar. Yemeklerinden böylesine nefret ediyorsan niye buraya geldik? Çünkü şarapları muhteşem. Ama muhteşem şarapları alacak para da bizde yok, diye sızlanmıştı Selva. Olacak güzelim, biraz sabret. Bu ayı tahminimizden de iyi kapattık. Böyle gidersek sana önümüzdeki yıl en iyi şarapları içirtebileceğim. Rafa evine iyi şaraplar getirebilecek düzeyde para kazanmaya başlamamış olsa, Selva bu kadar çok üzülmeyecekti her şeyin alt üst olmasına. Hayatlarını tam yoluna koyduklarını sandıkları bir anda olmuştu olanlar. Sokaklar birden ansızın motosikletli Alman subaylarıyla dolu vermişti. Selva evinde yemek masasına yayılmış, Yvonne adındaki küçük komşu kızın İngilizce ödevlerini yaptırmaktaydı. Dışarıdan yükselen gürültüyü duyunca her ikisi de pencereye koşmuşlardı. Yvonne 9 yaşındaydı. Motosikletlerinin üzerinde heykel gibi dimdik oturan polislerin peş peşe geçişlerini görünce ellerini çırpmıştı neşeyle. Aynı anda Selva'nın da yüreğinde çaresiz bir kuş çırpınmıştı. Ellerini kocaman karnının üzerine gezdirmişti. Allah'ım acı bize, doğacak yavrumuzu koru diye dua etmişti içinden. Küçük kız gider gitmez eczaneye kocasının yanına koşmuştu. Rafa onun bembeyaz olmuş yüzünü görünce telaşlanmıştı doğum başladı diye. Hayır, sancılanmamıştı henüz. Ama Selva bir ay sonra doğumunu saptanan tarihten 2 hafta erken yapmıştı. Minicik bir oğlu olmuştu. Selva'nın isteği üzerine adını Fazıl koymuşlardı. Selva düşünmemiş değildi. Acaba babam duyduğu zaman bir Yahudinin oğluna neden adımı verdiniz der mi diye. Çocuğunun dargın olduğu ama yine de çok sevdiği ve özlediği babasının adını taşımasını istediği için bu düşüncelerini atmıştı kafasından. Rafa ile önceden kararlaştırdıkları gibi bebek erkek olursa sünnetini Yahudi usulü 7. günde yapacaklardı. Ama faşistlerin kol gezmeye başladığı şehirde Rafa vazgeçmişti oğlunu sünnet ettirmekten. Bu kararı aldığı gün sabaha kadar uyuyamamıştı. Selva kahvesinden bir yudum aldı ve defterindeki hesabı gözden geçirmeye başladı. Hesapları karmakarışıktı. Almanlar Kuzey Fransa'yı ve Paris'i işgal ettikleri sıralarda Selva ve Rafo çoktan Marsilya'ya inmişlerdi. Burada emniyetli olacaklarını sanıyorlardı ama hiç ummadıkları bir gelişme olmuştu. Vichy hükümetini devralan ve kendine devlet başkanı atayan General Petain, ülkenin tamamını işgalden kurtarabilmek için Almanlarla işbirliğine girişmişti. Onların her teklifine son derece yumuşak başlı davranıyor, Alman generallerin ayaklarına basmamaya gayret ediyordu. İşte bu yüzden de Fransa'da Yahudi avına çıkan Vichy polisi kraldan çok kralcı davranmaya başlamıştı. Yer altında bir direnmenin başlamış olmasının ya da işgale karşı çıkarak yurt dışına kaçan de Gaulle'nin İngiltere'de kurduğu kurtuluş hükümetinin Fransa'da yaşayan Yahudilere bir faydası olmuyordu ne yazık ki. Selva piyano dersi verdiği iki küçük kızı aileleri ülke dışına kaçtıkları için kaybetmişti ama garip kuşun yuvasını Allah yapar sözünü ispatlarcasına Amerika'ya kapağı atmayı planlayan Museviler çocuklarının İngilizce öğrenimine hız vermeye başlamışlardı. Bu yüzden 3 yeni öğrenci edinmişti son haftalarda. Hatta 2 öğrenciyi de bebeğinin süt saatlerine denk geldikleri için geri çevirmek zorunda kalmıştı. Selva öğrencilerinin artmasından memnundu. Ama kocası onu uyarmadan edememişti. Selva, her tarafı kollayan faşistlerin dikkatini çekme kuzum. Bu eve sık sık çocuklarının girdiğini fark ederlerse... Lisan dersi vermek yasak mı Rafon? Yahudi olmak yasak. Selva içinin isyanında olduğunu hissediyordu. İnsanları inançlarından dolayı aşağılamanın ne kadar ilkel bir davranış tarzı olduğunu düşündüğü için bağışlayamamıştı babasını. Babası da kızını bağışlayamamıştı kendine ait nedenlerle. En büyük ihtimalle de baba sözü dinlemediği, evin reisinin kararına karşı çıktığı için. Selva asla inanmak istememişti babasının başka dinden biriyle evlenmesine itiraz ediyor olmasına. Sevdiği, saydığı, gözünde büyüttüğü babası bu kadar fanatik olamazdı. Neydi bu din? Selva'nın gözünde insanların simalarında ırk özellikleri gibi apaçık görünmeyen, kendi yüreğini de tam sinememiş bir aidiyet duygusu, bir seremoniler yelpazesiydi. Camilerde, kiliselerde, sinagoglarda sürdürülen ibadet ve dua fasılları. Oralara girilip huşu içinde Tanrı'ya yakarılırken, onunla bütünleşilirken din ne hoş bir şeydi. Evinde yaşanan Ramazan aylarının, iftar sofralarının, kaçırılmamasına özen gösterilen bayram namazlarının, sakız gibi beyaz yeminlerle namaz kılan büyük annelerin ve müezzinlerin yanık sesleriyle okudukları ezanların, hele de akşam ezanlarının ilahi bir gizemi vardı onu saran. Ama yaşamın akışı içinde koşuştururken ayak bağı olmamalıydı insanlara din. Ne fark ederdi başka bir inanca bağlı birini sevmesi? Ah baba ah! Kızını gözden çıkarmaya değer miydi damadının dua etmek, evlenmek ve gömülmek için cami yerine sinagoga gidiyor olması? Selva çok iyi hatırlıyordu babasıyla bu konuyu bilhassa açıp irdelediği günleri. Daha o sıralarda Fazıl Reşat Paşa'nın haberi yoktu başına geleceklerden. Kızıyla felsefi boyutta konuşmalar yapmak hoşuna gidiyordu. Her verdiği kitabı satır satır okuyan ve sonra kendisiyle tartışan akıllı kızıyla. Dinin insanlar için bir ihtiyaç olduğunu kabul eder ama kişinin ilmi, bilgisi, kültürü arttıkça dine sarılma ihtiyacının azaldığını söylerdi paşa. Kızına yobazların ve fanatiklerin hep çok cahil ya da yoksulluk sınırında yaşayan insanlar arasından çıktığını anlatırdı. Selva Rafa'ya aşık olduğu günlerde babasıyla sohbetlerinde bilhassa kurcalamıştı konuyu. Başka dinlere saygı duymak. Elbette, çağdaşlığın şartlarından biriydi bu. Ya başka inançlardan da feyz almak? Fazıl Reşat Paşa neden veriyordu ki Selva'ya uzak doğu dinlerine ait kitapları okusun diye? Kızının bir senteze ulaşabilmesi için, dünyanın sırf kendileri gibi düşünen ve inanan insanlardan ibaret olmadığını görsün diye, öyle değil mi? Rafa ile ilişkilerini öğrenmesinden sonra tüm bu konuşmaları kelimesi kelimesine babasına anımsatacaktı Selva. Bu konuları konuştukları mekanları, anları dahi teker teker hatırlatacaktı. Ama babası bir duvar kesilmişti sanki. Söylediği tek bir şey vardı. Asla evlenemezsin, izin vermiyorum. Selva önceleri ısrarla neden diye sormuştu babasına. Ne kadar açık fikirli olursa olsun babası geleneklerine, göreneklerine ters düşecek bir evliliği asla kabul etmiyordu. Selva üzülerek öğrenmişti ki babasının kızlarının tahsillerine verdiği önem onların kafalarını veya ufuklarını açmak için değil, öğrendiklerini kendi çocuklarına aktararak Fazıl Reşat Paşa ailesine hayırlı evlatlar yetiştirmeleri içindi. Bu hayırlı evlatlar elbette Müslüman ana ve babalardan doğacaklardı. Pekala demişti Selva, öyle olsun. Ama bilin ki ben de başka hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Ne Macit'in hariyeci arkadaşlarından birini, ne de bilmem kim paşanın oğlunu yamamaya çalışmayın bana. Ya Rafael ya da hiç kimse. Rafa ise kaderine razı olmuş gözüküyordu. Israrlı olursa başlarına gelebilecekler onu Selva'dan daha fazla korkutmaktaydı. Çünkü ailesinin ve cemaatinin tepkisinin yanı sıra bir de üst tabakadan gelen ve her şeyin en iyisine alışmış bu kızın sorumluluğunu taşıyacaktı sırtında. Ankara'ya ablasının yanına sürgüne yollandığı süre boyunca Rafa ile mektuplaşmayı sürdürmüştü Selva. Bunlar aşktan çok dostluk içeren mektuplardı. Aynı zamanda Selva Ankara'da iyice gözlemlemişti etrafındakileri. Çevresindekilerin çoğu ablası gibi iyi evlilikler yapmış genç insanlardı. İlk birkaç yılın sonunda sevdanın hızı kesilince, hele çocuklar da doğunca seçtiği kişinin hiç değişmeyecek olan mizacıyla baş başa kalıyordu insan. Ve bu yüzden hayatı paylaşacağı eşiyle aynı telden çalıyor olması çok önemliydi. Kendini tanıştırılan genç adamların hiçbirine içi ısınmayınca baba evine geri dönmüştü ve yeniden düşünmüştü Selva. Başından da söylediği gibi eniştesinin arkadaşlarından bir diplomata yamanıp kalmamıştı. Ama bunu sırf inat olsun diye değil, kendine tanıştırılan kişilerin arasında gerçekten beğendiği, benimsediği kimseyi bulamadığı için yapmıştı. Bir takım salon züppeleriyle, ağzı kalabalık genç adamlarla ya da tıpkı kendi annesinin kızını aramakta olduğu gibi oğullarına varlıklı iyi aile kızları arayan hırslı annelerin ana kuzularıyla tanışıp durmuştu. Hiçbiriyle oturup herhangi bir konuda saatlerce konuşamamıştı. Ağız dolusu gülememişti. Sokaklarda avare avare dolaşamamıştı. Ona tanıştırılan genç adamlar Selva'yı katıldıkları resepsiyonlardan sonra Ankara Palas'ın salonlarında dansa götürmüş, beline sarılıp parkenin üzerinde gıcırdayan parlak rugan ayakkabılarıyla valsler yapmış, evine bırakırlarken eline veya yanaklarına dudaklarının uçlarıyla belli belirsiz nazik öpücükler dokundurmuşlardı. Sıkılmıştı onlardan. Eve dönüşlerinde küçük yeğeninin odasındaki yatağına uzandığında karanlıkta gözlerini sokak lambasının tuhaf bir desen çizdiği tavana dikip düşünmüştü. Tek bir hayatı vardı ve o hayatı heba etmek üzereydi. Neden? Babasının inadı yüzünden. Babası kendi iç inançlarına da daha ters düşen bir davranış içindeydi ve kızına yaşamı zehir ediyordu. Selva hiç evlenmeyecek, hiç mutlu olamayacak, çocuk sevgisi nedir bilemeyecek. Allah'ın ona lütfettiği hayatı yaşayamayacaktı kısacası. Niçin? Sırf Fazıl Reşat Paşa'nın dediği olsun diye. Konu komşu, ahbaplar, akrabalar, annesinin tabiriyle cihani alem haklarında ne der diye. Etrafın ne düşündüğü onun mutluluğundan daha mı önemliydi? Hayır. O halde İstanbul'a dönünce haber yollamıştı Rafa'ya. Hala istiyorsa eğer onu. Rafa elbette istiyordu onu ama aynı zamanda onun hayatını darmadağın etmekten korkuyordu. Selva'ya babasının evinde alıştığı hayatı yaşatamayacaktı. Kendi ailesi de Rafa'yı dışlayacağına göre sadece kazanacağı parayla yaşamak zorunda kalacaklardı. Buna hazır mıydı Selva? Yaptığından çok emin olması için bir süre daha beklemesini ve tekrar düşünmesini istemişti Rafa. Selva Kıbrıs'ta dayısının yanına gönderildiğinde bir kere daha düşünme fırsatı bulmuştu. Her şeyi göze alıyordu. Hayatın getireceği tüm zorlukları, ailesinden uzakta, yabancı bir ülkede yaşamayı, az parayla geçinmeyi. Her şeyi düşünüyor, kendi kendine sorduğu her soruyu yanıtlayabiliyordu. Ama aklına Rafa da bu işi benim kadar çok istiyor mu acaba diye sormak gelmiyordu. Rafa'nın da onu çok istediğinden emindi. Kıbrıs'ta geçirdiği sıkıntılı uzun yılın sonunda İstanbul'a döndüğünde Rafa'ya son kararını bildirmiş, sonra da şaşıp şaşıp kalmıştı kendine yardımcı olacağını sandığı Sabiha'nın tutumuna. Ablası hiç beklemediği bir tavır takınmıştı. Rafa ile arkadaşlığını destekleyen, hatta onu bu ilişkiye itekleyen Sabiha, sıra dışı, en yakını, onu kararından vazgeçirmek için sabahlara kadar dil döküyordu şimdi. Buluşmalarına, baş başa kalmalarına alet olan kendi değilmiş gibi. "Ben senin bu kadar ileri gidebileceğini, bu kadar budala olabileceğini nasıl bilebilirdim?" diyordu. "Hoşlandığın bir genç adamla arkadaşlık ediyorsun sanıyordum. Aşık olmak yoktu hesapta. Hele evlenmek asla." Ya babası? O herkesten çok saydığı, hayran olduğu babası intiharı bile denemişti kızını Rafa'dan vazgeçirmek için. İşte o zaman kesin kararını vermişti Selva. "Bir an önce buradan kaçalım biz Rafa," demişti. "Ölçülerin mübalağa edilmediği bir diyara gidelim. Senin annenin sana, benim babamın da bana yaptığı manevi ezadan kurtulalım." Gitmişlerdi. Ama şimdi Almanların Yahudilere yaptıklarının yanında ailelerinin onlara yaptığı eza devede kulak kalıyordu doğrusu. Almanlar, o bulanık su rengi gözlü, ifadesiz sert yüzlü adamlar, yaşamı zehir etmişlerdi Fransa'da yaşayan Musevilere. Nefret ediyordu onlardan. O, Yahudi olmadığı halde böyle hissediyorsa kim bilir zavallı kocasının iç dünyası ne haldeydi. Selva hesaplarını incelerken postacının ayak seslerini duydu dışarıda. Hemen aşağıya koşup postayı aldı. Bir iki fatura ve Sabiha'dan mektup. Hesap defterini kapattı. Tasına taze kahve doldurdu. Pencerenin önündeki koltuğa oturup ayağını pufa uzattı ve yırttı zarfı. Günün en güzel dakikaları başlamak üzereydi. Fazıl uyanana kadar bir saate yakın zamanı vardı. Her bir satırı tekrar tekrar okumak, içmek, sindirmek ve memleketini hayal etmek için. Mektubunda Tarık diye birinden bahsediyordu ablası. Bu adı hatırlar gibi oldu. Evet, bir kere daha yazmıştı bu Tarık hakkında Sabiha. Tarık Fransa'ya tayin olmuş, yakında geliyormuş. Bana para yollamış onunla. Bir sıkıntım olursa onu aramalıymışım. İlahi Sabiha, etin dibini tutturuyorum her seferinde. Bana yardımcı olabilir mi bu Tarık? Kaçmanız gerekirse eğer. Ne diyor bu kuzum? Kaçmak? Nereye? Biz Rafa ile buraya kaçmadık mı yurdumuzdan? Bize ailelerimiz tarafından yöneltilen öfkeden, arkadaşlarımızın dedikodularından, mahalle sakinlerinin, bakkalın mesela, kötü kötü bakışlarından kaçmadık mı? Bir Müslüman kızın bir Yahudiye vardığı için maruz kalacağı şiddetten ve bir Yahudi gencin bir Müslüman kızı almış olduğu için göğüsleyeceği hiddetten kaçmadık mı biz? Bu sefer nereye kaçacağız? Nereye kadar kaçacağız? Hiç mi rahat yok bize? İstanbul'da bize üniversiteyi bitirtmeyen zihniyet, SS kıyafeti giyip peşimizden buralara kadar gelmiş sanki. Neyse, Hülya takdirname almış okulda. Yıl sonu törenine hep birlikte gitmişler. Annem, babam, Sabiha, Macit yokmuş tabii. Hep vekalettedir o. Babama ne güzel bir tebdili hava olmuş şehir değiştirmesi. Ankara'da çok rahat etmiş. Rahat etmiş. Elbette. Orada onu tanıyan yok. Kimse kızı Yahudi'ye kaçan adam diye işaret etmiyor onu. Anneme Ankara'nın kuru havası iyi gelmiş. Astım krizi hiç tutmamış. Tutmaz tabii. Babam kendi rahat ettiyse onu da rahat bırakmıştır. Her gün hasretle hep yanında taşıdığı küçük Fazlı'nın resmine bakıyormuş annem. Eh, demek babamın bu isme bir itirazı olmamış. Kim bilir, belki bir gün... Dışarıda müthiş bir gürültü koptu. Pencereden dışarı baktı Selva. İki kişi sağa sola devirerek kaçan bir adamı kovalıyorlardı. Bir kadın çığlık çığlığa bağırıyordu. Sanki bir şey yapabilecekmiş gibi fırladı yerinden. Kahve tasını şangırtıyla yere düşürdü. Aynı anda bebeğin ağlaması duyuldu yan odadan. Selva üstüne kahve sıçramış mektubu silkeledi. Sehpaya bıraktı. Ağlayan çocuğuna koştu. Ağlama Fazıl dedi. Baban sokağa çıkmamızdan pek hoşlanmıyor ama boş ver. Çıkıp hava alalım biraz. Selva evinden dışarı sık çıkmadığı için sokakta olup bitenlerden pek haberi yoktu. Rafo, karısı kendi gördüklerine şahit olmasın diye onun evde kalmasını tercih ediyor, sokağa çıkmaması için bahaneler yaratıyor, öğle yemeklerine eve geliyordu. Selva'yı yeni hayatına nihayet uyum sağladığı ve hiç yardım görmeden tek başına bebeğiyle baş etmeye çalıştığı şu günlerde endişelere sevk etmek istemiyordu. Sokaklarsa endişe vericiydi, tehlikeli ve üzücü. İstanbul'dan ailelerinden ve alıştıkları yaşam düzeyinden ayrılmaları kolay olmamıştı. Dünyalarını değiştirmişlerdi birbirleri için. Şimdi her ikisi de içine doğdukları şartlardan bambaşka bir konumda ve esas kimliklerine yabancı kimselere bürünmüş olarak yaşamaya gayret ediyorlardı. Selva artık Fazıl Reşat Paşa'nın bir eli yağda, bir eli balda, yazlık ve kışlık konaklarda yaşayan, pahalı giysiler giyen, takdir toplayan ve saygı duyulan küçük kızı değildi. Bir Yahudi eczacı kalfasının kızı karısıydı. Rafo'nun henüz vatandaşları teyit edilmemiş olduğu için eczanedeki ortaklığı kağıt üzerinde gözükmüyordu. Başvurusunu yapmış ama Alman işgali üzerine ortağı bu işi bir süre ertelemesini rica etmişti. Bir süre daha var olmamasını yani. Rafo kendi cemaati içinde olduğu kadar İstanbul'un tıp camiasında da saygı gören, dört kuşaktır saray doktorları olarak tanınan Alfandarilerin ortanca oğlu, kimyager, parantez içinde bu annesinin Selva yüzünden gerçekleşememiş rüyasıydı. Rafael Alfandari artık Yahudi asıllı bir Türk olamadığı gibi Yahudi asıllı bir Fransız da değildi. Müslüman bir kızla evlendiği için üstüne üstlük oğlunu geleneklerine göre sünnet bile ettiremediğinden dolayı Yahudiliği de şüphe götürür olmuştu. Kimliksiz, vatansız ve dinsiz kala kalmıştı Rafo. Evet, Selva'yı sevmişti. Ama tüm köprüleri yakmak, bunu ne o ne de Selva istemedikleri halde nasıl olmuştu da bulmuşlardı kendilerini bu konumda? Selva'yı tanıdığında henüz çocuk sayılırdı Rafo. Okul sıralarında oturan, lacivert ceketli bir öğrenciydi. Kız öğrencilerin arasında onunla aynı sınıfa giden ve kimselere benzemeyen bu uzun boylu kız dikkatini çekmişti. Arkadaş olmuşlardı. Bir gün bu kızın oturduğu köşke davet edilmişti çaya. Ah, annesinin o gururu ve heyecanı. Rafo'nun gömleğini kolalamış, pantolonunu eliyle ütülemiş, oğlu konağa eli boş mu gitsin, bir kutu çikolata mı yoksa bir buket çiçek mi götürsün, günlerce düşünmüş, eve döndüğünde onu soru yağmuruna tutmuştu. Konağın içi de dışı kadar gösterişli miydi? Paşa ve hanımefendi evde miydiler? Onlarla tanışmış mıydı Rafo? Misafirler kaç kişiydiler? Neler yiyip içmişlerdi? Lebon'dan pasta mı, evde açılmış börek mi? Çay mı, şerbet mi? Kim hizmet etmişti çay servisinde? Rafa daha sonra yine davet edilmişti köşke ve başka yerlere de. Servan'ın yanında onun gölgesi gibi gezmeye başlamıştı. Sapsarı iki uzun örgünün başında çepeçevre dolandığı, kocaman kahverengi gözleriyle hep biraz şaşırmış, biraz da ürkmüş gibi bakan, duru su gibi sade ve sakin ama güldü müydü yüzünün bütün hatları aydınlana veren, söyleyecek çok lafı olan ve karşısındakini de çok iyi dinlemesini bilen Selva'nın. Selva'nın ablası Sabiha'nın nişanlandığı yaz yeni bir evreye girmişti dostlukları. Sabiha hafta sonları yanında kız kardeşiyle adadan inip Beyoğlu pastanelerinin birinde nişanlısıyla buluşuyordu. Az sonra aynı yerde Rafo'da katılıyordu onlara. Nişanlıları baş başa bırakıp Pera sokaklarına keşfe çıkıyorlardı Selva ile. Bir keresinde tramvaya atlayıp Eyüp'e kadar uzanmış, Eyüp Sultan'ı ziyaret etmişler. Mezarlıkların arasına dolaşmış, mezar taşlarının üzerindeki manzumeleri okumaya çalışmışlardı. Bir başka sefer Haliç boyunca Feshane Rıhtımı'na kadar yürümüşler, Fener'deki Rum mahallelerine girip çıkmışlardı. Bir defa da Tatavla'ya götürmüştü Selva'yı Rafo. Selva yeni bir dünyayı keşfeder gibi hayret ve ilgiyle gezmişti ilk kez gördüğü mahallelerde. Kendi dar muhitinin dışında bambaşka renklerin ve kokuların olduğunu fark ediyor, daha da fazlasını görmek, öğrenmek istiyordu. 1 Eylül öğleden sonrası Sabiha ile Macit'ten Markiz'in önünde ayrıldıklarında Rafa Selva'yı elinden tutup kendi evine götürmüştü. Ailesi hala Tarabya'daki yazlıktaydı. Döşemelerin üzerine kılıfların geçirilmiş, halıların dürülüp duvar kenarlarına istiflenmiş, avizelerin gazete kağıdı ile sarılmış olduğu loş salona buyur etmişti kızı. Selva patiska kılıflı kanepenin ucuna ilişmişti. Rafa yanına oturmuş. Eliyle yüzünü kendine çevirmiş ve öpmüştü Selva'yı. ''Benimle sevişmek mi istiyorsun?'' diye sormuştu Selva. Rafa şaşırıp kalmıştı. ''Rafa sana bir sual sordum. Hayır, ne münasebet?'' ''Evet, hayır. Yani nasıl sual bu böyle?'' ''Apaçık bir sual. Evet mi, hayır mı?'' ''Çok isterim ama elbette hayır. Yani kötü bir niyetim yoktu seni öperken.'' ''Niyetini değil, arzunu sordum.'' ''Selva, seni incitecek hiçbir şey yapmam ben. Bu bana cevap değil.'' Uzun uzun yüzüne bakmıştı Rafo, karşısında oturan kızın ne demek istediğini anlayabilmek için. Kocaman gözlerini açmış, yanıt bekliyordu Selva. ''Evet, seninle sevişmeyi çok isterim.'' ''Neden?'' ''Seni sevdiğim için elbette.'' ''Beni seviyor musun? Bilmiyor musun bunu? Hiç söylemedin daha önce.'' ''Cesaret edemediğim içindir.'' ''Neden korkuyordun ki? Seni kızdırmaktan.'' ''Beni sevmen beni nasıl kızdırabilir mi?'' ''Haddime düşmez diye.'' Ama şimdi söyledin sayılır işte ve ben kızmadım. Rafa eğilip bir kere daha öpmüştü Selva'yı. Rafa beni sevdiğin, beni istediğin halde bir gün başka biriyle evlenmek ve onunla sevişmek zorunda kalacaksın. Ben de öyle. Kaderi değiştirmek mümkün değil ki Selva. Değil mi dersin? Rafa eğilip Selva'yı üçüncü kez öptüğünde kaderini yöneten dizginlerin kendi ellerinden yavaşça kayıp Selva'nın ellerine geçmekte olduğunu hisseder gibiydi. O gün o loş odada Sabiha ve Macit'le buluşacakları saate kadar oturup konuşmuşlardı. Selva'yı bir kere daha öpmeye cesaret edememişti Rafo. Selva onu ne cesaretlendirmiş ne de itelemişti. Daha ileri gitmeye kalkarsa kızın nasıl bir tepki vereceğini hiç bilemiyordu. Aklı karmakarışıktı, duyguları da öyle. Selva'nın uzun örgülerini çözmek ve sarı saçlarını bembeyaz olduğunu sandığı uzun ince vücudunun üzerinden bir şelale gibi dizlerine kadar akıtmak istiyordu. Ama sadece konuşmakla yetiniyordu karşısındaki sakin ve uysal kızla. Konuşmayı aslında onun yönettiğinin farkında bile değildi. Gitme vakitlerinin geldiğini, uzun zincirli duvar saati 6'yı vurunca fark ettiklerinde Selva yumuşak hareketlerle ayağa kalkıp kapıya yürümüştü. Kapıdan bir kere daha öpüşmeden çıkmışlar, merdivenlerden el ele inmişler, Pera'nın sağlar sokaklarından geçerek tünele varmışlar ve tünelle Karaköy'e inip ada vapuru iskelesinde Sabiha ile buluşmuşlardı. ''Neler yaptınız?'' diye sormuştu Sabiha. Rafo tam cevap verecekken Selva, Rafo'nun evine gidip oturduk demişti. ''Aa, evde kimse var mıydı?'' ''Yoktu.'' ne yapsınız bakalım? Ne yapılabilir ki evde? Oturduk, konuştuk.'' ''Ay sizin lafınız da hiç bitmiyor ha. Sinemaya falan gideydiniz ya.'' ''Bizim lafımız bitmez.'' demişti Selva. Sonra da uzanıp Rafo'nun yanağına bir veda öpücüğü kondurmuştu. Bir elektrik akımı yanağından beynine ulaşmıştı Rafo'nun. Evde onu dudaklarından öperken hissettiklerinden çok daha başka bir duyguydu bu. Selva tarafından sahiplenilme, aralarındaki sıkı dostluğun adeta oradan gelip geçen herkese ilan edilmesi, aleniyet kazanmasıydı. Rafo sımsıcak duygularla ve gururla yürümüştü onu Tarabya'ya götürecek otobüsün durağına. Anne, anne, anne demişti içinden. Selva beni seviyor anne. Anne, oğlu Fazıl Reşat Paşa'nın evine davet edildiği için çok sevinen o anne değildi artık. Oysa bir zamanlar ne kadar da böbürlenip durmuştu. Rakela, oğullarından birinin üst tabakadan bir Türk kızıyla olan arkadaşlığından dolayı kaynanasını sık sık "Ay ne varmış bu kadar sevinecek, senin kocan da koskoca alfandarilerden geliyor" diye uyarmasına rağmen. Bir gün onu ziyarete gelen bir arkadaşı kulağına ulaşan dedikoduları anlatmaya kalkmasaydı dünyanın haberi olmayacaktı Rakela'nın. Çocuklarının arasında en akıllı olduğunu sandığı Rafael, üniversiteyi yarıda bıraktığı için onunla itişip durmaktaydı o sırada. Rafael'in kendine mahsus huyları vardı, diğer çocuklarına benzemeyen. Hiçbirinin aklına gelmemişken, mesela o, tutturmuştu evde niye Türkçe değil de Ladino konuşuyorsunuz diye. Onları aşağılayan, işkence eden ve gurbete yollayan bir ülkenin dilini konuşmakta ısrar etmelerini bir türlü kabul edemiyordu Rafael. Üniversiteyi bırakmasının da böyle duygusal bir nedeni olmalıydı. Belki gurur meselesi yaptığı, önemsiz bir olay olmuştu üniversitede. Veya babasının ölümünden sonra bir bunalıma girmişti oğlan. Babasını ölümün pençesinden kurtaramadığı için suçluluk duygusuyla alınmış bir karardı belki de. Salvador Arfandari bir gece kalp krizinden ölüverdiğinde yüreğinin sağlam olmadığını zamanında fark edemedikleri için birbirlerini suçlayıp durmamışlar mıydı karısı ve çocukları? Rakela sorularıyla bunaltmaya başlamıştı oğlunu. Kimya zor geldiyse başka bir fakülteye geçseydi. Bir yıl ara verip yeniden başlasaydı. Üniversiteyi bırakmasını bir türlü kabullenemiyordu oğlunun. Arkadaşı Rosa, Rakela'yı ziyarete geldiği bir akşamüstü her dedikodunun ağızdan ağza geçerken dallanıp budaklanmasının, gerçeklerden iyiden iyiye uzaklaşmasının canlı örneğini sergileyerek, Fazıl Reşat Paşa kızına musallat olduğu için Rafael'i üniversiteden attırmış demişti zavallı kadına. İşte o gün hayatında ilk defa Türklere lanet okumuştu Rakela. Ertesi günde Rafo'nun saydığını ve sevdiğini bildiği ne kadar aile büyüğü varsa hepsini sıraya sokmuştu oğluna nasihat etmeleri için. Ah, başlarına bu felaketin gelebileceğini nasıl da görmemişti. Bu uğursuz kızın, bu sarı çıyanın yüzünden oğlu üniversiteyi bile bitirememişti. Oysa ne hayalleri vardı Rakela'nın, Rafo üzerine kurulmuş. Ortanca oğlu kimyager olup lavantalar üretecekti. Oğlunun buluşu olan esansları Fransa'da yaşayan ve kozmetik piyasasını çok iyi bilen yeğenine pazarlatacaktı. Belki bir gün kendi yaratacağı bir markanın sahibi bile olabilirdi Rafo. Hanımlar için Les Nuits du Bosphore mesela veya Essence d'Orient. Belki erkekler için de bir tıraş kolonyası. Kendi adından üretilmiş Raf. Oğluyla yüzleştiğinde bir darbe daha yemişti. Rafo bu Müslüman kızla evlenme ihtimalinden söz ediyordu. Rafael için kurduğu hayallerinin gerçekleşmeyeceğini görmek bile oğlunun bu Müslüman kızı alabilme ihtimalinin yanında hiç kalmıştı. O yıl Pesah bayramında dipnot, hamursuz bayramı, kendini bildi bileli yaptığı gibi çatı arasına sakladığı özel pinateşalarını, dipnot 2 tabaklarını indirtip itinayla yıkatmamış, her yıl o çok özlemli ziyafet için elleriyle pişirdiği Pescada con Huveya vai Limon'un dipnot 3 mayonezli balık yapılışını başkalarına bırakmış, Matza'nın dipnot 4 hamursuz ekmeği hazırlanışına nezaret bile etmemişti. Rakele üzüntüsünden, utancından ölmek üzereydi. Ailenin diğer fertlerinin de ondan geri kalır halleri yoktu. Önüne gelen Rafo'yu ya nasihat ederek ya azarlayarak ya da duygusal şantaj uygulayarak bu aşktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Rafo, babasını 2 yıl önce kaybettiğine neredeyse şükredecek hale gelmişti. Bir de onun hayatta olup da söyleyebileceklerini düşündükçe, sadece dayısı Jack bambaşka yaklaşmıştı bu korkunç olaya. Her işte bir hayır vardır, demişti ablasına. Oğlunun Fazıl Reşat Paşa'ya damat olmasının getireceği avantajları düşünsene. Rafo kızdan ayrılsın diye adaklar adayıp büyüler yaptıracağına, Paşa oğlunu damatlığa kabul etsin diye uğraşsan. Paşa Rafo'yu damatlığa kabul etmemişti. Selva Rafo'dan vazgeçmemişti. Rafo'nun dili varmamıştı göğüslemeye kalktıklarının bir çılgın olduğunu Selva'ya anlatmaya. Başlangıçta bir müddet sonra harı sönecek bir yangın gibi düşünmüştü bu aşkı. Selva bıkana veya ailesi tarafından vazgeçirilene kadar sürecek bir ilişkiydi. Ama Selva vazgeçmiyordu. O vazgeçmedikçe Rafa da onu evindeki dırdır yüzünden yarı yolda bırakmayı kendine yediremiyordu. Kıza hem büyük bir hayranlık hem de onun tarafından seviliyor olmaktan ötürü gurur duyuyordu. Yasak meyveyi dişliyor olmanın o tarifsiz buruk tadı ve heyecanı da acabasıydı. Arkadaşları gıptayla bakıyorlardı ona, bir masal kahramanıymışçasına. Ama akrabaları, hele de annesi hiç de öyle düşünmüyordu. Padişahın kızına aşık olmuş Keloğlan'dan farkın yok diye bağırıp duruyordu Reka ile ağlayarak. Bizi adam yerine bile koymuyorlar. Var mı yok mu? Paşa ile karısının ne kadar kızgın ve üzgün oldukları. Ya ben, benim ailem, biz istiyoruz sanki sırık kızlarını. Bizim utancımız, üzüntümüz kimsenin umurunda değil. Hiç mi izzeti nefesin yok senin? İzzeti nefsi vardır Rafael'in. Ve biraz da o yüzden vazgeçemiyordu bu sevdadan. Selva ileride bir gün her ikisinin ailelerinin de durumu kabulleneceklerine inanıyordu. Hele bir de çocukları olursa. Rafa çocuk Müslüman olarak yetiştirilirse kendi ailesi, Yahudi olursa Selva'nın ailesi tarafından asla bağışlanmayacaklarını biliyordu oysa. Her şeyi zamana bırak demişti Selva. Uzakta yaşayacağımız için bizi özleyecekler. Birbirimize bağlılığımız kanıtlandıkça yumuşayacaklar. Her şeyi zamana bırak. Rafa pek çok ihtimali, karşılaşacakları zorlukları, parasızlığı, yeni bir ülkeye alışma sancılarını, katlanacakları yalnızlığı kafasında evirip çevirmişti. Ama bunu, bu günleri rüyasında bile görse inanamayacağı bu duruma düşeceğini hiç akıl edememişti. Marsilya'da yarı hissesinin parasını ödediği halde kağıt üstünde eczacı kalfası olarak gözüktüğü bir eczanede çalışan, elinde geçerli bir pasaportu bile olmayan, oğlunu sünnet ettirmeye korkan, her an evinden veya işinden alınıp sürüklenerek bir çalışma kampına götürüleceğinin dehşetiyle yaşayan bir zavallıydı o. Hiç suçu yokken ölümle burun buruna kalmış, hesaplayamadığı bir kaderin kurbanıydı. Meşakkatin türlüsü vardı da bu durum yoktu hesabında. Rafa eczanenin deposunda üst üste konmuş üç büyük boy karton kutunun arkasına tünemiş, dışarıdaki gürültünün sona ermesini, faşist postallarının çıkarttığı o uğursuz rapraplarının uzaklaşmasını beklerken bunları düşünüyor ve lanetler yağdırıyordu kaderine. Karanlıkta ne kadar zamandır oturduğunu bilemedi. Ama nihayet kapı açılıp da Benoit kapıdan kafasını uzatınca yerinden doğrulduğunda belinin tutulmuş olduğunu fark etti. Gittiler, dedi Benoit. Çıkabilirsin. Bir daha geleceklerini sanmıyorum. Ama sen Türk konsolosluğuna gitmemekte, diretmekte hala hata ediyorsun. Ben senin yerinde olsam bu işi çoktan yapmıştım. Arkadaşının arkasından vuran ışık karanlığa alışmış gözlerini rahatsız ediyordu Rafa'nın. Gözlerini kırpıştırarak sen bu işe taktın kafanı dedi. Türk pasaportu olanların paçayı kurtardıklarını duydum. Çok emin yerlerden. Her duyduğuna inanma dedi Rafa belini ovuştururken. Yemin ederim doğru söylüyorum. Niye Türk konsolosluğunun kapısında kuyruklar uzayıp duruyor zannediyorsun? Onlar Türkiye'den Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda buraya göç edenler. Aralarında bizim aile dostlarımız da var. Benim durumum onlarla aynı değil. Rafo, onların çoğu Fransız uyruklu. Türk kimliklerinden çoktan vazgeçmişler. Ama şimdi yeniden Türk pasaportu çıkartmak için sırada bekliyorlar günlerdir. Sen bu işleri nereden öğrendin Beno? Elinde kapa gibi Fransız kimliğin var. Annenin Yahudi olduğunu bilen yok. Sana ne bu işlerden? Senin adına ilgilendim. Konsoloslukta çalışanlardan biri halamın evini kiralamış. Geçenlerde halama uğradığımda kirasını ödemeye gelmişti. Çok hoş bir adamdı. Çok iyi Fransızca konuşuyordu. Oturduk, bir kahve içip sohbet ettik. Senden bahsettim. Dur, hemen kızma. Adını filan vermiş değilim. Sadece İstanbul'dan göç etmiş bir arkadaşım var. Oturma izni tamam ama henüz Fransız vatandaşlığına geçemedi dedim. Gelsin Türk pasaportunun zamanı geçmiş de olsa hemen uzatırız dedi. Yok canım. Evet, aynen öyle dedi. Dalga geçiyorsun herhalde. Rafa doğru söylüyorum. Kendin çekiniyorsan bırak karın başvursun. Selva'ya çok söyledim beni bırakıp İstanbul'a dönmesi için. Ama laf anlatamadım. Tükürdüğünü kolay kolay yalamaz o. Benim işimi de Türk pasaportu halledemez. Türk pasaportu işini hallediyor Rafa. Bunu benden öğrenmiş ol. Nasıl ediyor? Sebebini bilmiyorum. Belki Almanların yanında savaşa katılmışlardır Türkler. Belki gizli bir anlaşmaları vardır. Ben ne bileyim, diplomat değil, eczacıyım ben. Saçmalama, dedi Rafo. Türkler Almanların tarafını tutmaz. Neden? Birinci savaşta tutmadılar mı? Tuttular da iyi halt ettiler, demek geçti içinden ama ses etmedi Rafo. Tutulmuş belini açmak için gerindi uzun uzun. Kuzum, önce şuradan çıkayım, saatlerdir burada iki büklüm oturuyorum, dedi arkadaşına. Sadece 23 dakikadır buradasın, dedi Benoit. Yok yahu, ben saatler geçti zannettim. 23 dakika, 23 saat gibi gelmişti Rafa'ya. Merdivenlere inip ambardan eczaneye geçti. Tezgahın arkasında hala belini ovuşturuyordu, İhtiyar bir adam içeri girdiğinde. "Buyurun," dedi Rafa. Hiç ses çıkmadı adamdan. "Mösyö, ne istemiştiniz?" "Bilmiyorum. Bir şey istemedim. Bir aspirin verin." "Evet evet, bir aspirin." "Mösyö, siz titriyorsunuz. İyi misiniz? Oturmak ister misiniz?" Benoit bir iskemle çıkardı tezgahın arkasından. "Oturun şuraya, biraz nefeslenin," dedi. İhtiyar adam oturdu. Başını ellerinin arasına alıp iki büklüm oldu. Vücudu şiddetle sarsılmaya başladı. "Sara," diye fısıldadı Rafa. "Hayır, ağlıyor," dedi Benoit. İki arkadaş ne yapacaklarını bilemeden birbirlerine baktılar. "Bir bardak su ister misiniz? Bir sakinleştirici verelim size." "Hayır," anlamında başını salladı ihtiyar. Bir zaman başı ellerinin arasında hıçkırdıktan sonra doğruldu. "Bana onurumu geri verin beyler," dedi. "Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne su ne de ilaç." "Zor günlerden geçiyoruz efendim," dedi Benoit. "Yaşam hiçbirimiz için kolay değil." "Bu Petain denen moruk var ya, bu işbirlikçi, bu hain. Ben bir zamanlar hayranıydım onun. Onu bir kahraman zannediyordum. Resmini çalışma masamın başına asmıştım. Bugünleri göreceğimi bileydim." "Mareşal Petain, Fransız halkını korumak için böyle yapıyor. Böyle davranmasa işgal kuvvetleri buralara da inerdi. Daha mı iyi olurdu?" dedi Benoit yumuşak bir sesle. "Oğlum, işgal kuvvetlerini Petain'in iki yüzlülüğü durduramaz. Onlar er geç buralara inecekler. Bunu iyi bil. O gün geldiğinde her şeyimizi kaybedeceğiz. Yanımızda kalacak olan tek şey onurumuzdu. Onu da zaten Vichy hükümeti kurulduğu gün kaybettik." Benoit endişeli gözlerle sağını solunu kolaçan etti. "Siz asabisiniz biraz efendim. Böyle konuşmayın. Bir duyan filan olur." Demin iki adım önümde yürüyen adamı durdurdular sokak ortasında. Nüfus kağıdını sordular. Adam gösteremedi. Yanında değilmiş. Hırpalamaya başladılar. Adam direndi. Sonra itekliğe kakalaya götürdüler ciplerine. "Orada ne yaptıklarını tahmin ediyor musunuz? Yahudi olup olmadığını nasıl kontrol ettiklerinden haberiniz var mı? Ben önümde duran ağacı siper ettim kendime. Neyse ki ağaçların gövdeleri iri. Ben de sıskayım gördüğün gibi. O ağaç bu ağaç siper ede ede sokağın başına kadar geldim. Koşmaya başladım. Koştum koştum. 15 yıldır böyle koşmamışım. Önüme çıkan her sokağa daldım. Korkudan işemişim bak. Kaçmasam nüfus kağıdım yanımda olmadığı için ben de çükümü polis denen pisliklere göstermek zorunda kalacağım. Kaçmak. Neden kaçıyorum oğlum? Hırsız değilim. Katil değilim. Suçlu değilim. 82 yaşındayım oğlum. Kaçacak gücüm yok benim. Kalmamış." Rafa adamın pantolonunun önündeki çiş lekesini görmezlikten geldi. "Bana bir uyku ilacı verin. Size bir sakinleştirici vereyim." "Uyku ilacı," dedim. "Reçetesi satamam," dedi Benoit. "Doktorunuza uğrayıp bir reçete yazdırın." "Doktorum yok, gitti. Akıllılar ve gençler gitti. Bizler gidemeyenler çer çöp kaldık burada. Bana bir uyku ilacı ver oğlum." Rafa açtığı bir kutudan iki adet hap çıkarıp uzattı adama. "Bu gecelik bunları alın, rahat bir uyku çekin," dedi. "Yok yok, hayır, para istemem." Israr etmedi ihtiyar. Kalktı, iki adet hapı cebine koyup sendeleyerek çıktı kapıdan. Çıkmasıyla geri dönmesi bir oldu. "Beyler, ben neredeyim şimdi?" diye sordu şaşkın şaşkın. "Bu mahalleyi pek tanımıyorum. Şu meydanın orada bir hastane var ya, oraya bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim de buraları pek bilmem. Otobüs durağı yakında mı?" "Ben size göstereyim," dedi Benoit. Dışarı çıkıp caddeye doğru yürüdü ihtiyarla birlikte. Geri geldiğinde suratı asıktı Rafa'nın. "Şu işbirlikçi herifi korumasan da olur," dedi Rafa. "Yerin kulağı vardır," dedi Benoit. "Gözünü seveyim Rafa, sakın hükümet hakkında atıp tutma. Hele de tanımadığın adamların yanında sakın yapma bunu. Deminki ihtiyarın kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış. 15 yaş daha genç olsaydı böyle fütursuz davranmazdı o da." "Söylediği doğru olabilir mi Beno? O derece adeleşti mi siyasi polis?" "Bilmiyorum, sanmıyorum. İhtiyar abartıyordu bence." "Sonunda Türk konsolosluğuna gitmeye mecbur kalacağım galiba," dedi Rafa. "İtelenip kakalanacaksam bari kendi ülkemde iteleneyim." "Orada itelenmezsin. Almanya'daki Yahudiler hep Türkiye'ye kaçtılar. Benim anne tarafımdan bir kuzenim var. Leon Arndt. Bir de Auerbach var, aile dostumuz. Her ikisi de İstanbul Üniversitesi'nde kimya dersi veriyorlar. Yap şu işi Rafo. Geç kalmadan kalk git. Karın ve çocuğun için burnunu kırmaya mecbursun." "İş burun kırmaktan ibaret olsa buraya kadar zaten gelmezdim," dedi Rafo. "Beni neler bekliyor orada biliyor musun? Şimdi bu benim oğlan ne olacak? Yahudi mi, Müslüman mı? Her ne olacaksa sen öteki taraftan kopacak Vaveyla'yı gör. Ailelerimizle, dostlarımızla bizi dışlayacaklar. Kimseyi tanımadığın ülkede yalnızlık zor değil Benoit. Ama tanıdığın, herkesin çok yakının, ailen, akraban veya arkadaşın olduğu bir muhitte dışlanmak kadar kötü şey yok. Kayınpederin başını kaldırıp kızının yüzüne bakmıyor. Benim ailem Selva ile durumumu öğrendikten sonra Pesah bayramlarında yerimi kaldırdılar sofradan. Düşünsene. Biz neden çıkıp geldik buralara zannediyorsun? İşin zor dedi Benoit. İşin çok zor Rafael. Ama bugünlerde dünyada kimsenin huzuru kalmadı. Bir cehennemde yaşamaya başladık hep birlikte. Rafo yanıtlamadı arkadaşını. Kapının önünde durmuş, deminki ihtiyar adamın öne bükülmüş omuzları, titrek bacaklarıyla bilmediği bir sokakta alelacele uzaklaşmasını seyrediyordu.